Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 49. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben terli ve pisim. Sporda delicesine koştum ve mekik çektim ama eve gelince her zamankinin aksine duş almadan terli kıyafetlerimle masanın başına oturdum. Çünkü yazmam gereken bir podcast var ve podcastimi bitirene kadar pazar akşamı hala ödevlerini bitirmemiş bir çocuğun o karın ağrılı suçluluğunu yaşıyorum ben. Ve ben kendimi suçlu hissettiğimde cezalandırırım. Eğer üşendiğim için duş almadığımı sanıyorsanız yani fena halde yanılıyorsunuz. Duş alıp tertemiz tenime kremler sürmeye, parfümümü sıkmaya bayılırım. Ama şu anda böyle prenses gibi hissetmeyi hak etmiyorum. Çünkü işini bitirmemiş bir deniz acı çekmesi gereken bir denizdir. Kendisine duş almaya izin vermeyip rahatsız oturtmak, yapması gereken işi beceremeyeceğine inandırarak anksiyete yaşatmak, çalışmak yerine sürekli oyalanarak erteleyip sonra gece stresten kendisini uyutmamak gibi işkenceler yapar kendisine işi olan Deniz. Yıllar içinde bu mazoşist olarak tanımlanabilecek davranışımın farkına varmış olsam da değiştirmeyi henüz başaramadım. 30 küsür senedir ezberlediğiniz tepkileri değiştirmek anladığım kadarıyla öyle bir günde mümkün olmuyor. Uyuşturucuyu bırakmaya çalışan bir bağımlı gibi kendinize o zararlı alışkanlığınıza tekrar dönmüş bulduğunuzda kendinize kızmak yerine bunun sürecin doğal bir parçası olduğunu anlayarak şefkatle yaklaşmanız, bir daha denemesi için fırsat tanımanız ve inanmaktan asla vazgeçmemeniz gerekiyor. Ben de çok isterdim bana iş geldiği anda masanın başına oturup son güne bırakmadan hemen bitirmeyi ve sonra çantamı koluma takıp sokaklarda şıkır şıkır gezmeyi ya da kitaplarımla koltuğa gömülüp saatlerce keyif yapmayı. Gel gelelim ki böyle düzenli çalışmayı hala öğrenemedim işte. Ama bunun için kendime kızmamayı öğrendim ve bence bu bayağı önemli bir adım. Kendimi böyle kabul ettim. Son dakikaya bırakıyorsun evet ama en azından iyi iş çıkarıyorsun. Belki de senin tarzın son dakikaya bırakmaktır ve son dakikaya kadar fikirler kafanın arkasında bir yerde böyle henüz perdeleri açılmamış bir tiyatronun sahne arkasında rollerine hazırlanan oyuncular gibi gizlice çalışıp hazırlanıyorlardır diyerek kendimi teselli ediyorum. Aslında teselli etmek yanlış bir kelime. Acınacak bir durum yok ortada. Gerçek bu. Ben düzenli çalışabilen biri değilim ama ortaya iş koyabilen biriyim. Demek ki bu düzensizlik benim çalışma biçimim, benim doğam. Bunu kabul etmem gerçekten hiç kolay olmadı. Ama bunu kabul etmemle birlikte özgüvenim ciddi şekilde arttı. Son dakikada çalışan biri olmaktan utanıp bunu insanlardan saklamaya çalışmak yerine artık bunu açıkça söylemeye başladım. Şu anda da yaptığım gibi. Kendini eksiğinle noksanınla yani tam olarak olduğun halini kabul ettiğinde insanların seni kabul edip etmemesi çok da umurunda olmamaya başlıyor zira. Çünkü olduğun kişiden emin olmaya başlıyorsun ve işte sanırım bu hisse özgüven deniyor. Birçoğumuzun bocaladığı bir mevzu özgüven sahibi olmak. Özellikle genç yaşlarda çok zor insanın özgüven sahibi olabilmesi. Arkadaşların seninle dalga geçerken, ailen kapı gibi arkanda durmazken ve yolunu kaybetmiş hissederken. Bugün tuhaf bir telefon aldım tanımadığım bir numaradan. Bir hanımefendi aradı. Siz dedi Deniz Dülgeroğlu musunuz? Evet dedim benim. Siz kimsiniz acaba? Bir anne olduğunu ve kızının özgüven sorunu olduğunu, beni çok sevdiğini, sabah akşam dinlediğini ve benimle kısa da olsa bir kere telefonda konuşursa bu konuşmanın ona çok iyi geleceğini söyledi. Anlıyorum dedim. Anlıyorum da numarama nasıl ulaştınız? Numarama nasıl ulaştığını anlattı. Ne yazık ki burada anlatamayacağım çünkü fazla kişisel bilgiler içeriyor. Ama dedim ki bu insan bunu yaptıysa kızı için gerçekten endişeleniyor olmalı. Tamam dedim elbette konuşurum. Akşam 8 gibi beni arayabilirsiniz. Saat 8 olduğunda alarm kurulmuş gibi çalmaya başladı telefonum cayır cayır. Açtım. Bu sefer küçük bir kız çocuğu vardı telefonun diğer ucunda. Deniz abla merhaba dedi. Kendini tanıttı. Ne yapıyorsun dedi tanışıyormuşuz gibi. Tanışıyor olma oyunumuzu sevdim. Devam ettirdim. Dedim podcast yazıyorum sen ne yapıyorsun? Ben de dedi işte seni aramak istedim çünkü sorunlarım var. Hangimizin yok ki dedim. Güler sanmıştım ama gülmedi. Deniz abla dedi benim özgüven sorunum var. Hangimizin yok ki dedim bir daha. Yine gülmedi. Sanki ben 30 küsür yaşında laubali bir çocukmuşum da O 10 küsür yaşında ciddi bir kadın gibiydi. Ben dedi çok içime kapanığım. Kimseyle konuşamıyorum. E dedim benle konuşuyorsun. Evet bir tek senle konuşabiliyorum. Tanışıklık oyunumuz devam ediyordu. Çünkü benim seni yargılamayacağımı biliyorsun bence dedim. Evet dedi. Ama kendi kendini yargılıyorsun galiba dedim. Yine evet dedi. Çocuklar ve gençler eğer sizi beğeniyorlarsa söylediğiniz çoğu şeyi haklı buluyorlar. Söylediğine göre ben onun idolüymüşüm. Buna koca bir kahkaha atmak isterdim ama konuşmanın ciddiyetine saygısızlık etmemek için bunu yapmadım. Gençken bir şeyleri ya da birilerini idealize etmenin ne kadar kolay olduğunu biliyorum. Onun hayallerinde ben kusursuz biriyim, çok güçlüyüm ve hayat önüme hangi engeli koyarsa koysun hepsini aşabilirim. Oysa biliyoruz ki bunların hiçbiri gerçek değil. Ama insanların hayatları dışarıdan daha iyi görünüyor hep. Instagram'a koyduğum ikinci yaş doğum günü fotoğrafımın altına seni ilk kez bu fotoğraftan tanıyan biri mükemmel bir çocukluk yaşadığını sanar yazmış biri. Düşündüm muhtemelen haklı. Yanımda duran prenses gibi annem, üzerimde karpuz kollu beyaz elbisem, Heidi'ye benzeyen saç kesimim, kocaman gülümsemem ve parlayan gözlerimle mükemmel bir çocukluğun temsili gibiyim. Oysa mükemmelden hayli uzakta çocukluğum. Ama biliyor musunuz, bana sorarsanız yine de harikaydı. Zorlukları vardı ama buna karşın kalbi sonsuz sevgiyle dolu güçlü bir annem ve iki harika kardeşim de vardı. Bir şeyin harika olması için kusursuz olması gerekmiyor. Ama biliyorum ki beni dinleyen genç yaştaki insanlar için kusursuzluk denen fantezi hala devam ediyor. O yüzden artık kusursuzluk kavramının bir hayalden ibaret olduğunu bilen Deniz olarak şimdi onların kafasındaki Deniz'i daha gerçek bir insana dönüştüreceğim. Özgüvenimin bana verdiği rahatlığa dayanarak size bazı kusurlarımdan bahsedeceğim bugün. Ve bunu yaparken utanmayacağım. Çünkü bana sorarsanız tüm kusurlarımla birlikte harika biriyim. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ama hiçbir zaman kusursuz olamayacağımı biliyorum. Ne fiziksel, ne ruhsal, ne de davranışsal olarak. O yüzden bu kusurlara sahip olduğumu açıkça söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Eğer sizin benden ya da kendinizden mükemmel olmak yönünde bir beklentiniz varsa hayal kırıklığına uğrayacağınızı şimdiden bilmenizi isterim. Başlıyorum. Birinci kusurum. Sabahları takma dişini bardağa koyup yattığı için ağzı içine kaçmış bir babaanne gibi uyanıyorum. Bunu ilk kim fark etmiştir bilmiyorum. Çünkü eski sevgililerimden hiçbiri yüzüme vurmak gibi bir kabalık yapmadı. Sarhoş olup evine gittiğim ve salondaki koltuğunda sızdığım bir gecenin sabahında annem fark etti. Kahkaha sesleriyle uyanıp gözümü açtım. Baktım karşımda annem bana bakarak katıla katıla gülüyor. Bu surat ne dedi? Tam ne var suratıma diyecektim ki idrak ettim. Hamamda gelin adayına dudak büken kaynalar gibi dudak köşelerimi çenemin altına kadar çekmişim. Sanki beğenmedim bunu ben der gibi buruş buruş suratım. Bir kereye özgü bir rezalet olduğunu düşünmek istemiştim. Ama sonraki sabah ve bir sonraki sabah da annemin evinde annemin kahkahalarıyla uyanınca anladım. Ne yazık ki mavi değil ama takma dişsiz kalmış babaanne gibi uyanmak huydur bende. Ben de isterdim yanımda yatan insan gözlerini açtığında böyle bulutların üzerinde süzülen bir prenses gülümsemesine uyansın. Ama adım Hıdır, elimden gelen budur. Bunun için utanacak, üzülecek değilim. Babaanne gibi uyanmama gülmeyi bilen insanlarla olmayı tercih ederim. Zaten en nihayetinde bir gün eğer erkenden ölmezsem yani gerçekten yaşlanacağım ve kırışacağım. O yüzden sabah tipimi gördüğünde buna benle birlikte gülebilen birinin hayatımda olmasını isterim. Böyle düşününce belki de ekşi erik yemiş gibi uyanmam iyi bir şey bile olabilir. Bu ne hal deyip benden soğuyan birini yolun başında şutlarım hiç vakit kaybetmeden. Biraz önce kusur diye açtığım bu başlık şu an harika bir özellik gibi gelmeye başladı kulağıma. Kusura bakmayın. Hemen ikinci kusuruma geçiyorum. İkinci kusurum gerçek bir deli olmam. İnsanlar deli olmayı havalı bir şey sanıyorlar ama gerçekten deli olduğunuzda yani aklınız gidip geldiğinde bu hiç zevkli olmuyor. Bazen neyin gerçek, neyin kendi kafanızdaki senaryo fabrikasından çıkan bir hikaye olduğunu ayırt etmekte zorlanıyorsunuz ve hayat çok zor oluyor. Bazen çoğu insanın hiç yapmayacağı ve yapıldığına da hiç şahit olmadığı ve hatta yapıldığını hayal bile edemeyeceği şeyleri yaparken buluyorsunuz kendinizi. Ve insanların bu davranışlarınızı desteklemediği gibi sizi yargıladığını görüyorsunuz. Ha, bir yandan kötü mü bu derseniz, deminki dişsiz babaanne gülüşü olayındaki gibi bu da hayatınızda kalacak insanları elemek için harika bir yöntem aslında düşündüğünüzde. Deli olmak yeterince zor. Beni deli olduğum için yargılayacak insanları hayatımda tutmaya ne gücüm ne de isteğim var. Yaşlanmanın güzel bir yanı, bu gezegendeki zamanınızın kısıtlı olduğunu fark etmeye başlamanız ve bunun doğal bir sonucu olarak bu zamanı iyi geçirmek isteyip gitgide kendinize iyi davranmayı öğrenmeniz. Delileri seven, hatta deli olmayan insanlarla vakit geçirmekten sıkılan insanların bir yerlerde olduğunu öğrenecek kadar çok yaşadım. Bu insanların ortak noktası genelde kendilerini normal zannetmeleri. Ama size taahhüt ederim ki hepsi deli. Benim etrafım tamamen delilerle çevrili ve bu delilerin yarısı deli olduğunu bilirken diğer yarısı deli olduğunu reddediyor ve etrafındaki herkesi deli olmakla itham ediyor. Kendisi o delilerin arasında ne yaptığını hiç sorgulamadan. Ruh hep kendine benzeyeni arıyor işte. Kediler kedilerle, köpekler köpeklerle, deliler de delilerle takılıyor. Böylece kusurlarımız kusur olmaktan çıkıp ortak noktalarımıza dönüşüyor. Neyse işte. Eğlenceli gibi anlatsam da hiç değil aslında. Arkadaşlarıma sık sık ne şanslısın Deniz'le arkadaş olduğun için diye mesajlar geliyor. Sarkazm taşan kahkahalarla gülüyor arkadaşlarım. Benimle arkadaş olmak çocuk sahibi olmaktan daha zor olabilir bence. Arkadaşlarım benim annem babam gibi. Hatta yeri gelmişken kendilerine buradan teşekkür etmek isterim. Ekin, Melike, Müge, Selin, Fulya, Gizem ve tabii ki canım kardeşlerim Tuğba ve Burak, kuzenim Meltem ve annem Nalan. Bana dayandığınıza ve sürekli içine girdiğim binbir çeşit belayı sizin başınıza atıp kaçmama rağmen tuhaf bir şekilde beni sevmeye devam ettiğinize gerçekten inanamıyorum. Aklımın almadığı kadar harika insanlarsınız. O zaman gelelim üçüncü kusuruma. Sevgimi belli ettiğimi zannediyorum ama pek edemiyorum anladığım kadarıyla. Yani şöyle, bazen çok güzel şeyler yapıyorum insanlara ve sanırım o nadir güzel şeylerin hatırına katlanıyorlar bana. Ama çoğu zaman gerçek bir öküz gibi davranıyorum sanırım. Tüm dünyanın bana saldırıda olduğunu zannettiğimden sürekli gol yememek için tetikte bekleyen bir kaleci gibi her topun korumaya çalıştığım alana bir saldırı olduğunu zannediyorum ve tekme atıyorum benimle oynamak için atılan toplara. Bunu anladığımda çok geç oluyor genelde. Kendimi koruduğumu sanarken başka birine zarar verdiğimi anlıyorum. Ama size yemin ederim ki bunun farkındayım ve farkında olduğum için değişmeye çalışıyorum. Çok zor değişmek ama imkansız değil. Bacaklarını açmak gibi yavaş yavaş sabırla esnetmen gerekiyor sadece kendine. Buradan dördüncü kusuruma bağlanmam hiç zor olmayacak. Kurt Bonkers isimli evimde de bir eseri olan harika bir illüstratörün pembe bir kafanın üzerine Self-Sabotage is Difficult to Recognize yazdığı bir çizimi var. Yani insanın kendisini sabote ettiğini fark etmesi zordur diyor. Çok haklı. Ben bu çizimi ilk gördüğümde kendini sabote ettiğini hala fark etmemiş bir insandım ve nasıl yani ya? İnsan kendi kendine zarar verse bunu nasıl fark etmesin ki diye düşünmüştüm. Ki aptal bir insan olduğumu düşünmüyorum. Ama fark etmemişim işte. Ve kendimden gizlice kendimin kuyusunu kazmışım yıllarca. Daha demin aptal değilim dedim ama hemen üzerine kulağa çok aptalca gelen bir davranışımdan bahsettim. Farkındayım. Keşke aptallıktan olsa ama ne yazık ki değil. İnsan bilinmeyenden korkuyor. Karanlık o yüzden korkutucu mesela çocuklar için. Bilmiyor orada ne olduğunu. O yüzden acı verici, can yakıcı bile olsa tanıdık olanı arıyor hep. İşkenceci bile olsa babasını tercih eder her çocuk yabancı bir adama. Onu bildiği, ona alıştığı için. Yetişkin olunca da onu büyüten insanlar nasıl sevdiyse onu arar insanlar da sevgi diye. Şiddet gördüyse şiddeti, istismara uğradıysa istismarı arar durur ve en nihayetinde bulur. İşte sevgi diye hayatının merkezine çok normal bir şeymiş gibi oturtur. Tıpkı bunun gibi her hikayesinin mutsuz sonuna bitmesine alışmış çocuklar da büyüyünce mutluluktan korkar alışkın olmadığından. Bu yüzden ne zaman işler iyi gitmeye başlasa, mutluluk yabancı bir adamın yaklaşması gibi korkuttuğundan kendi işine çomak sokar, her şeyi mahveder. İşte kendini sabote etmenin hikayesi bu. Ben kendime bunu yaptığımı bayağı yeni fark ettim ve büyük bir aydınlanma yaşadım. İnsanın kendi kendisinin düşmanı olduğunu fark etmesi korkunç bir şey. Hayatındaki en büyük tehlike sensin. Her an kendi bacağına sıkabilirsin. Ama neyse ki bunu fark ettiğimden beri artık kendimi iş üzerine yakalamaya başladım. Çünkü ben de her insan gibi mutluluk hissini bilmeye hak ediyorum bence. Ve gelelim beşinci kusuruma. Bütün kusurlarımı çarşaf çarşaf saymamdan da anlayacağınız üzere fazla dürüstüm. Fazla dürüstlük mü olur diyecek olabilirsiniz ama oluyor. İnsanlar her zaman gerçeği duymak istemiyor. Ne kendileriyle ne de sizle ilgili. Terapistim söylemişti. İnsanların bazen göremeyecekleri yerlerde çirkin etbenleri olur. Orada ben nere olduğunu bilirler ama o beni görmezden gelmemeyi, yani görmemezden gelmeyi seçerler. Sen bir ayna alıp karşılarına geçip bak burada çirkin bir et benim var dersen senden hoşlanmazlar. Bunu yapma insanlara demişti. Hepimiz her gerçeği tüm çıplaklığıyla kaldırabilecek güçte değiliz. Ben ne yazık ki insan doğasını neredeyse tüm çirkinliğiyle kabul etmiş bir insanım. İnsanın egosunun beslenmeye ihtiyacı olduğunu, birini çok sevse de başkalarını arzulayabileceğini, en sevdiği insanın kalbini ona kızdığında hiç düşünmeden zevkle kırabileceğini biliyorum ve bunu reddetmiyorum. Acı gerçek şu ki masallar gerçek değil ve özene bezene hazırlanıp düğününe gidip çıkıştaki yaptıkları o muhteşem dansı ayakta alkışladığınız birçok çift boşanacak. Bunu söyleyerek yine hayallerinizi yıktıysam özür dilerim ama dedim ya bu da benim kusurum. Gerçekleri söylemeden duramıyorum. Çirkin de olsa gerçeği bilmek çok rahatlatıyor. Benim gibi gerçeklik algısı zaman zaman kopup giden bir deliği. Elbette bu kadar değil kusurlarım. Bağırarak konuşuyorum, sakarım, kilo aldığımda ayva göbeğim çıkıyor. Sağ ayağımı içe basıyorum. Kuyruk sokumunda 17 yaşımdan kalma bir tribal dövmem var ve daha neler neler. Ama bir yandan da komik, akıllı ve iyi niyetli bir insan olduğuma inanıyorum. Kendime dışarıdan baktığımda sevmeyi bilen bir insanda sevgi uyandırabilecek birçok şey görebiliyorum artık. Bu yüzden kusurlarımı en baştan söylüyorum herkese. Bak bu yola gireceksen bu yolda böyle engeller var. Canını sıkacaksa hiç çıkma bu yola diye. Biliyorum ki eğer beni sevmeye niyeti varsa bunlar kusur değil, beni diğerlerinden ayıran özellikler olarak görünecek gözüne. Beni seven insanlar kusurlarıma rağmen değil, bilakis kusur dediğim o tuhaf şeyler için seviyor bence beni. Zaten kimse kimseden fabrika tornasından çıkmış gibi pürüzsüz, girintisiz, çıkıntısız olmasını beklememeli ve bekleyemez. Deli beyinler, gidip gelen akıllar, büyük burunlar, kısa boylar, çarpık dişler, yamuk bacaklar, dökülen saçlar, kırışan ciltler, sarkan gıdılar, katlanan göbekler vardır. Ama biliyorum ki genç bir kızsınız, beğenilmek ve sevilmek için fiziken kusursuz görünmeniz gerektiğine inanıyorsunuz. Dove'un sosyal medyada güzellik baskısı araştırmasına göre 10-15 yaş aralığındaki kızların %80'i sosyal medyadaki görünümlerini en az bir kere değiştirdiklerini söylemiş. Yani her 5 kızdan 4'ü, bakın her 5 kızdan 4'ü kendi görünümünü beğenmiyor ve daha iyi olmayı hayal ediyor. Onu biricik, kendine özgü yapan şeyleri sevmek yerine onlardan utanıp değiştirmeye çalışıyor. Bunun için de filtreler kullanıyor. 20'li 30'lu yaşlardaki birçok kadın bile ben dahil kendi görüntüsünü çoğu zaman filtre kullanarak iyileştirmek istiyorsa bu aslında hepimizin kendisini yetersiz ve kusurlu bulduğu anlamına gelir. Sosyal medya filtrelerinin yarattığı güzellik baskısı yetişkin insanlarda bile bu denli etkiliyse, küçük yaşta internetin o filtre dünyasının içine doğan kızları hayal etmek bile istemiyorum. Bu yüzden Dove Özgüven Projesi kapsamında bir podcast hazırlamamı istediğinde hiç düşünmeden evet dedim. Sözün gelişi demiyorum bu arada. Gerçekten şartları bile konuşmadan evet dedim. Bir işbirliği yapacaksan bu birliğin hakikaten bir işe yaramasını istiyorum zira. İstiyorum ki bu bölümü dinleyen tüm genç kızların anneleri, babaları, ablaları ve o genç kızların kendileri bu konuda düşünsün. Kusursuz olmanın imkansız olduğunu fark etsin, etrafındakileri de fark ettirsin. Sosyal medyada kullandığımız filtrelerin genç kızların özgüveni üzerine ne kadar ciddi bir tehlike yarattığı konusunu artık oturup konuşmak zorundayız. O yüzden şimdiye kadar Türkiye'de 400 binin üzerinde genci özgüven eğitimleriyle buluşturarak gençlere özgüvenlerini dış görünüşleri üzerine değil, hayalleri, kişilikleri ve becerileri üzerine kurmaları konusunda destek olan Dove Özgüven Projesi'nin özgüven kitinin de sosyal medyadaki güzellik baskısı üzerine hazırladıkları yeni reklam filminin de linklerini açıklamalara bırakacağım. Birileri izleyecek, aydınlanacak ve bir şeyler değişecek. Buna yürekten inanıyorum diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Kusurum olduysa affola. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.